Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Lars ormandaki eve geldi. Yemek yaptık, şarap içtik. Ona Bord'un mesajlarından söz ettim. Yattık, seviştik. Osa'nın Bord'a, Bord'un Osa'ya yazdıklarını anlattım. İçini çekti. Uyumak için sırtını döndü ve Valer'deki kulübelerle ilgilenmediğimi sandığını söyledi. ''Valer'de kulübe falan istemiyorum.'' diye bağırdım. ''Ama Bord'un tepkisini de anlıyorum. Bord'un neden tepki gösterdiğini, neden bıkmış olduğunu anlamıyor musun?'' Bana şaşkın şaşkın baktı ve içini çekti. ''Evet, bıkmış. Sağlıklı biri olmak neye benziyordu acaba? Sağlıklı biri olmak, sakatlanmamış biri olmak nasıl bir şeydir bilmiyordum. Kendi deneyimlerimden başka bir şey yoktu elimde. Kötü rüya görüp de geceliğin uyandığımda Lars'a sokulur, sağ kolumu onun sırtına atar, onun rüyalarını kapmaya çalışırdım. Onunkilerin huzurlu olduğundan emindim. Onun zararsız rüyaları kafama aksın diye zihnimi bütünüyle Lars'a açmaya çabalar, uyuyan bedeninden rüyalarını emmeye çalışırdım. Ama olmazdı. Bir kapı yoktu. Kendi içimde kilitli kalmıştım ben. İnsanız, hepimizin yaraları var. Ama bazılarımızın yaraları daha derin. Bir ömür kapanmıyor, kanıyor. Bazen akan kanı görmek mümkün daha ilk andan. Bazen gizli gizli, içine içine kanıyor yara. Hissedemiyor insan dışarıda. Yaralarımız ve biz, bitmeyen insanlık sancımız. Bu bölümde Bergliot'un yarasından konuşacağız hep birlikte. Bütün hayatını etkileyen çocukluk travmasından söz edeceğiz. Bergliot kim derseniz, Norveçli yazar Vigdis Hjorth'un Miras adlı romanının ana karakteri o. 50'li yaşlarında, depresyonlardan geçmiş, ailesiyle ilişkisini kesmiş, 3 çocuklu, boşanmış bir kadın. Travması babasından kaynaklanıyor. Ama yarasını sağaltmayı başaramayışı daha çok annesinde. Bergliot'un 3 kardeşi var. Annesi, babası ve 2 kız kardeşi mutlu bir aile tablosu sergiliyorlar onlara dışarıdan bakanlara. Abi ve Bergliot içinse durum çok farklı. Hassas konular, yakıcı anılar, yıkıcı eylemler ve çarpıcı bir roman. Psikoloji, sosyoloji, edebiyat, sinemadan esintilerle bir kadının dramı. Son yıllarda okuyup etkilendiğim romanlar arasında rahatlıkla üst sıralara yerleştirebileceğim Miras'ı bir klinik psikolog arkadaşımla konuşmak istedim. Romanın karakterlerini onunla tartışmak. Çözümlenmesi gereken o kadar çok şey var ki. O yüzden hattın diğer ucunda adaşım, klinik psikolog Deniz Bolşoy var efendim. Namı diğer terapi defteri. Deniz, önce şöyle bir soruyla başlayacağım. Miras sende nasıl bir tat bıraktı?
Miras bende tam anlamıyla böyle İngilizce'de bir kelime vardır, bittersweet diye, böyle tatlı acı bir tat bıraktı aslında. Dili bir yandan ağır gibi, bir yandan da aslında çok gündelik. Sanki kendisi bir arkadaşını anlatıyor gibi. Aynı cümleleri tekrarlıyor ara ara, aynı şekilde birebir. Sanki terapistini anlatır gibi anlatmış okuyucuya aslında.
Miras 2016 yılında Norveç'te yayımlandığında kısa sürede çok satanlar raflarına yerleşmiş. Romanın bu kadar ilgi görme nedenlerinden biri de gerçek olaylara dayanıyor olması aslına bakarsanız. Bergliot'un travması, yazarı Vigdis'in de travması. Norveç, biliyorsunuz, yine yazarının kendi hayatını ortaya koyduğu ve yine çok satan başka meşhur bir serinin de anavatanı. Karl Ove Knausgård'un Kavgam adlı ilk kitabı 2009 yılında yayımlanan 6 kitaplık roman serisinden söz ediyorum. Knausgård da otobiyografik romanlarıyla sadece ülkesinde ilgi görmedi. Ünü tüm dünyaya yayıldı. Hjorth'la Knausgård bolca karşılaştırılmış ve epeyce tartışılmış Norveç'te. Tartışmalar genellikle şu sorunun çevresinde dönmüş. Bir yazar kendi hayat hikayesini anlatırken sözüne ettiği diğer kişilerin mahremiyetine kurgu kisvesi altında saygısızlık ediyor olabilir mi? Kurgu ile gerçeğin arasındaki sınırın kurmaca öyküler anlatılmaya başlandığından beri hiçbir zaman net ve kalın çizgilerle çekilmediğini zaten hepimiz bilmiyor muyuz diye başka bir soru da ben atmak istiyorum izninizle ortaya. Ayrıca Hjorth'un metni anlattığı hikaye açısından mahremiyet ihlali gibi görünse de anlatış biçimiyle yani olayları okura, duygu sömürüsüne yer vermeden doğal ve samimi bir havada aktarmasıyla edebi kimliğini korumayı da biliyor bana sorarsanız. Ama yazarımızın kız kardeşi benim gibi düşünmüyor olacak ki, aynı konuyu bambaşka bir açıdan anlatan bir romanda o yazmış. Mirasın Bergliot'u bu diğer romanda kaba, narsistik, alkolik bir kişilik olarak ortaya konmuş ve o romanda çok satanlar listesinde baş köşeye yerleşmiş. Senin hikayene karşı benim hikayem. Senin travman gerçek değil bir kere. Ailemiz senin yüzünden neler çekti gibi sesler yayılıyor kitaptan anladığım kadarıyla. Buyurun kardeşler düellosuna. Ha bu arada Miras'ın tiyatro uyarlaması da Viglis'in annesini kızdırmış. O kadar kızdırmış ki tiyatroya karşı dava açmış. Oyunu sahneye koyan toplulukta otobiyografi yorumu sadece bir yorumdur diye savunmuş kendilerini. Yani, şimdi ben olayın bu yönünü size anlatırken hafif müstehsi bir dil benimsiyor olabilirim. Birazdan konuşacağımız konuların çok ağır olduğunu tahmin edersiniz. Dedikodularla en azından girişi hafifletmeye çalışıyorum kendimce. Yoksa Miras'ın hikayesine hangi açıdan bakarsanız bakın, demirden leblebi aslında. O yüzden Norveç'in en tanınmış yazarı Karl Ove Knausgård'ın kitabından sonra neler olup bittiğini de kısaca anlatalım. Karl'ın eski eşleri de yazarın onları anlatış biçiminden hiç hoşlanmamışlar. Kitapta ruhsal sorunlarından söz edilen eş, tıpkı Hjort'un kız kardeşi gibi bir roman yazmış ve gördüğü tedaviyi satırlara dökmüş. Diğer eşi ise radyoda yayımlanan bir belgeselle Knausgård'un romanlarının kendisini nasıl kötü etkilediğini paylaşmış dinleyenlerle. Anlayacağınız, Norveç'te işler, gerçek hayatla kurgunun iç içe geçtiği bu edebi tür konusunda karışık. Benim gibi kuzey sineması ve edebiyatını sevenlerdenseniz, bu konuda da bilgi sahibi olmak istersiniz diye düşündüm. Yazmanın sağaltıcı yanı var diyoruz ama bazen işlerin çığırından çıkmasına neden oluyor anlaşılan. Tamam, dedikoduya artık bir son veriyorum. Vigdis Hjort, yazarlık hayatına çocuk edebiyatıyla başlamış, 20'den fazla romanda imzası olan bir yazar. 2019 yılında İngilizceye çevrilen Miras da Amerika'da Ulusal Kitap Ödülü'nün uzun listesinde yer almış, ülkesinde de Norveç Eleştirmenler Ödülü'ne değer görülmüş, edebi yanı güçlü bir roman. Bana sorarsanız asıl önemli konu da bu zaten. Ve erkek egemen dünyaya dair kadınların maruz kaldığı şiddet hakkında çok çarpıcı bir hikaye anlatıyor. Üstelik bunu serin kanlılıkla ve tam da karakterinin travmasına denk düşen bir dille yapıyor. Hayranlık uyandırıcı, şiirsel bir dille. Vigdis Hjort, Miras adlı romanı aslında şu soruya yanıt aramak için ortaya çıktığını söylüyor bir röportajında. Anlatacak önemli bir şey olan ve kimse tarafından dinlenilmeyen birinin sesi nasıldır? Ben bunu arayarak çıktım bu romanda yoluyor. Nasıldır gerçekten? Tabii ki ses var, ses var. Bir psikolog kim bilir buna kaç türlü yanıt verebilir? Ve bu roman öyle bir sesi ne kadar iyi yansıtıyor sence?
Bence bu roman öyle bir sesi bayağı iyi yansıtmış. Neden diyeceksin? Çünkü şey başlıyor. Sanki böyle bir küçük aile dramıymış gibi başlıyor gerçekten de mirasla ilgili. Orada büyük bir genel geçer, hani dünyanın her yerinde rastlayabileceğimiz bir aile dramı bekledim ben önce. Tamam dedim, hani çok tipik bir şey okuyacağız herhalde. Ondan sonra ilerledikçe, yani yarısından sonra falan işin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. İşte ondan sonra hani o kısım ilk başında değil belki ama daha sonra işte o sesi hiç duyulmamış insanın sesinin duyulması ile ilgili kısım orada geliyor. Şimdi bunu da şeye benzettim ben. Viktor Frankl'ın İnsanı Anlam Arayışı kitabı vardır. Artık herhalde okumayan kalmadı onu. O yüzden bahsedebilirim diye düşünüyorum. Orada diyor ki yani bu başına gelenler insanın korkunç ama ondan daha fazla can yakan şey anlattığın zaman başına gelenleri kampta insanların azımsaması. Yani tamam siz orada bir şeyler yaşadınız da biz de bir şeyler yaşadık. Canım bir tek siz mi yaşadınız toplama kampında bir tek siz mi acı çektiniz gibi azımsanması demişti. Aslında bence bu tarz romanların bir tek cümleyle özetleyecek olsak acıdan çok acının görülmemesi, duyulmaması, ona kimsenin tanıklık etmemiş olması ve onu kimsenin ciddiye almaması daha büyük acıyı o veriyor. Zaten kitabın sonunu söylemiyoruz ama şöyle diyeyim. Özeti bence canının kimse tarafından ciddiye alınmama ve duyulmama sonucunda daha çok yanıyor olması. O travmanın yarasının kapanmama sebebinin zaten travmanın görülmezden gelinmesi.
Oysa anlatmak yarayı iyileştirir, değil mi Deniz?
Şöyle, şimdi bilimsel cevabını verebilirim buna. Bir anlatmak var, bir de bizim o rumination denilen kafanın içinde aynı şeyleri döndürüp durma kısmı var. Eskiden denirdi ki bu ventilation denilen, yani ventilatörden düşün, bir ventilatör gibi böyle büyük bir hararetle anlatmak iyi gelir deniliyordu. Şimdi aslında başka bir bilgi var. Şimdiki bilgi şu, iyileştiren travmanın esnasında yaşadığın duyguyu deneyimlemek ve güvenli bir ortamda deneyimlemek. Duyguyu ne bastıracaksın, yok sayacaksın, ne de sele kapılır gibi, işte böyle vantilatör gibi tekrar tekrar çevirip duracaksın. Yani ne bir yaprağın böyle derinin suyuna, selin suyuna kapılıp gitmesi gibi bir anlatma ve o duygunun içinde kaybolup gitme, ne de duyguyu yok sayma. İkisinin ortasında bir yer lazım travmayı anlatırken de, deneyimlerken de. O yüzden hani bu roman o arayı yakalamış. Yani ne böyle ajite ediyor ama ne de hissiz gidiyor. Hani ne böyle bir haber spikeri gibi, analiz eden bir haber spikeri gibi vermiş. Hani ne de böyle dramlar içinde dramlar gibi. İkisinin ortasını bence güzel yakalamış.
Bergliot babasının ölüm haberini vererek başlıyor hikayesini anlatmaya. Anlıyoruz ki bu kayıp onu pek de üzmemiş. Ve olayların gidişatına bakarak asıl konunun bir miras paylaşımı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aile Sayfiye'deki evlerini iki büyük kardeşi görmezden gelerek iki küçük kız kardeşe bırakmayı tercih etmiş. Bergliot'un zaten ailesinden kalacak malda mülkte gözü yok. Çünkü o çoktan koparmış onlarla arasındaki bağı. Ama ağabeyinin itirazları yüzünden ister istemez miras çevresinde dönen tartışmalara o da dahil oluyor ve ailesiyle ilgili birçok olay da böylece yeniden su yüzüne çıkıyor. Psikanaliz sayesinde daha önce yüzleştiği ama beyninin derinlerine gömmeyi tercih ettiği gerçekler birer birer yeniden dikiliyorlar karşısına. Kardeşleri ve annesiyle geçirdiği her an, onlardan gelen bir telefon ya da mail, onu alıp geçmişin dehlizlerine taşıyor. Biz okurlar da o dehlizlerde kahramanımızla birlikte sürükleniyoruz.
Bergliot, ailesiyle görüşmemeyi seçmiş 50 yaşlarında bir kadın, tabii sebepleri var. Babasının ölümüyle birlikte bir miras meselesi yüzünden, daha doğrusu aslında önceden başlayan annesi ve iki kız kardeşi ve bir erkek kardeşi yeniden hayatına giriyorlar. Ve bastırmaya çalıştığı birçok gerçek de yeniden su yüzüne çıkıyor. Biraz Bergliot karakterinden konuşarak başlayalım. Yani onun travmasıyla başa çıkış yöntemleri, gelgitleri, biraz onun, yani sen bir psikolog gözüyle bu romanı okurken Bergliot karakterini nasıl gördün, nasıl anlatırsın bana Bergliot'u diye merak ediyorum.
Başa çıkış şekli aslında kendisine değer vermeyecek ve ulaşamayacağı insanlara biraz yaklaşmak. Aslında onu çok seven bir eşi var, onu terk ediyor. Ulaşamayacağı aslında evli olan bir adamla birlikte oluyor. Ve o adam boşanıp kendisiyle birlikte olmaya başladıktan sonra o adamdan da ayrılıyor. Aslında onunla da mutlu olamıyor. Yani burada ilişkinin içinde ve yakın ilişkinin içinde tatmin olamama var. Seçtiği arkadaşlar da aynı şekilde onunla aynı dramları yaşayan arkadaşlar. Aynı şekilde, aynı şemalar diyeceğim ben, aynı şemalardan müstarif olan arkadaşlar benzer ilişki motiflerini seçiyor kendilerine. Ve arkadaşıyla birlikte bir araya geldiklerinde de hep bu adamlar hakkında konuşuyorlar. Eğlence yok aralarında. Böyle keyif alma, eğlenme, arkadaşlarıyla gülme, bir gezme, tozma yok. Bir dram yaşama var. Aynı dramı sürdürme var. O dikkatimi çekti. Her ne kadar kendisi ben dramdan uzak duruyorum, dramdan hoşlanmıyorum ve o yüzden ailemle görüşmüyorum dese de aslında ailesindeki dramların aynısını yakın ilişkilerinde ve arkadaşlarıyla olan ilişkisinde sürdürüyor gibi gördüm ben. Burada şimdi not aldığım yerler var. Onları açıyorum.
Bir de mesela evet. Romanda şöyle bölümler vardı. Sen notlarına bakarken ben de aklıma geleni sorayım. Ben çocukluğumda çakılı kaldım diyor mesela. Yani aslında geçmişte çakılı kaldığının farkında Bergliot. Fakat bunun üstesinden gelemiyor, değil mi?
Aslında üstesinden şöyle geliyor. Bu aileyle arasına sınırını çizmiş. Onlarla görüşmeme kararını almış ve üstelik onlardan gelecek mirası da umursamıyor. Erkek kardeşi gibi değil.
Onlardan gelecek hiçbir şey istemiyorum diyor. Ama bir yandan da tabii hiçbir zaman travmanın izi sıfırlanmaz. Tam da şimdi o notu açmıştım ben. Diyor ki benim korkum asla geçmiyor. Yani şu çok dikkatimi çeken ve romanın en çarpıcı kısmı bence şurasıydı. Babası öldüğünde rahatlaması. Yani özgürleşmesi ve rahatlaması. Hani artık şunu diyor. Yani aşamıyor dediğin senin biraz o bence. Ve doğru. Artık bana hiçbir zarar veremeyeceğini bilsem de, artık bana hiçbir şey yapamayacağını bilsem de yine de ondan korkum devam ediyor ve bu yüzden öldüğü zaman üstünden büyük bir yük kalktı diyor. Ve bence işte o korku zaten çocuklukta travma yaşamış, ihmal ya da şiddet öyküsü olan insanların o korkusunun kalıcılığı ve o verilen hasarın kalıcılığı üzerine bence çarpıcı bir roman bu.
Haftada 4 gün divana uzandım ve kah acıdan, utançtan, kah günlük ıvır kıvırdan konuştum. Aydınlanmalar yaşadığım da oldu. Arabama Droba'a giden bir otostopçuyu aldığımı gördüm rüyamda. Ben de Droba'a gidiyordum. Yolda kayboldum. Ana yola çıkamadım. Beceriksizliğim yüzünden Droba'a geç varacak otostopçuya mahcup olmuştum. Ana yolun ışıklarını görür gibi oldum. Önümdeki garaj kapısının altından geçebilirsem tekrar ana yola çıkacaktım. Garaj kapısının altından geçmek için gaza basmıştım ki kapı aşağıya inmeye başladı. Kapanmadan yetişip geçeyim diye gaza bastım ama beceremedim. Çok hızlı indi ve bize çarptı. Arabayı dağıttı. Orada öylece kala kaldık. Şaşkın ve hareketsiz. Neyse ki ölen olmamıştı. Otostopçunun beti benzi attı. Pantolon cepleri de ters yüz olmuştu. Arabaysa tamamen parçalanmıştı. Birden ortaya annem çıkıverdi. Her zamanki iyimser tavrıyla ''Araba tamir olur.'' dedi. Ama herkes bunun mümkün olmadığını görüyordu. O sırada yolda 5 kuruş gördüm. Onu almak için eğildim. Yerde para bulmak uğur getirirdi. Ben de kendimi teselli etmek için belki de bugün uğurlu günümdür dedim. Parayı yerden aldım. Bir düğmeydi ama bu. 5 yaş mı? Diye sordu. 5 kuruş dedim. 5 yaş dedin dedi. 5 kuruş demek istedim dedim. Rüyamı baştan anlattım. Garaj kapısı arabaya vurduğunda sanki ben parçalandım. 5 yaşındaki bir çocuk gibi mi? Dedi. Ve sanki tüm bedenime elektrik verilmiş gibi oldu.
Bir de mesela burada biraz önce de söyledik ama Bergliot karakterinin dışında anne ve özellikle 2 kız kardeş, abiyi bir tarafa koyuyorum. Onun da babayla yaşadığı bir takım problemler var, onu da konuşuruz. Anne ve 2 kız kardeşin hiçbir şekilde Bergliot'a inanmamaları, olaylara inanmamayı seçmeleri, hatta annenin özellikle onu suçlaması... Bu davranış biçimi için ne dersin? Sonra da aslında böyle arabulucuymuş gibi görünen, tarafsızmış gibi görünen bir kız kardeş var. Özellikle onunla da ilgili konuşalım da istiyorum.
Bu bizim işlevsel olmayan aile modeli dediğimiz o dram üçgenine çok uyuyor. Şimdi bir tane kurban, bir tane yargıç, bir tane de kolaylaştırıcı var bu dram üçgeninde. Anne babanın kolaylaştırıcısı. Yani babanın davranışlarını örtüyor, görmezden geliyor. Çok bir kere zaten aşırı çocuk kalmış, büyümemiş bir kadın. Zamanında çok acıklı gelen kısmı benim için şurasıydı. Aslında anne biliyor ve fark ediyor ve soruyor. Diyor ki baban sana bir şey yaptı mı? Polise gidiyor ama orada niyeti gerçekten kızını korumak değil. O zamanki, o dönemki sevgilisiyle, ya oranın altını çizmiştim. O dönemki sevgilisiyle acaba kimse onu şey derler ve el kınamaz. Yani böyle bir şey olursa el kınamadan boşanacak ve böylelikle o dönem aşık olduğu adamla birlikte olabilecek. Yani kızının o durumunu, o vaziyetini bunun için kullanmak istiyor aslında. Ama olaylar istediği gibi gitmeyince yine tekrardan üstünü örtüyor. Ve sürekli bir inkar, sürekli bir inkar. Birkaç kere gündeme getiriyor bunu. Kız kardeşine karşı da gündeme getiriyor. Annesine karşı da gündeme getiriyor. Ama annesi her seferinde böyle bir şey niye uyduruyorsun ki, böyle bir şey niye uyduruyorsun ki diyor. Yani o zaten bahsettiğim esas acıyı verenin onun inkar edilmesi, görülmemesi, yok sayılması.
Kız kardeşse insan hakları alanında çalışan bir kız kardeş. Bu da bence güzel bir tezat diyebiliriz. Ve arabuluculuk rolünü de üstleniyor ama aslında bu arabulucu, zaten Bergliot da bazen söylüyor, bu arabuluculuk rolü de gerçekçi değil bir yandan. Gene de bir taraf olduğunu düşündürüyor insana, değil mi?
Zaten hani tatsızlık çıkmasın, düzen devam etsin, sistem devam etsin. O da bir sistem, yani bu şekilde bir şekilde bu sistemden o da faydalanıyor anladığım kadarıyla. Zaten onun başına gelmemiş. Sadece bizim ana karakterin başına gelmiş. Şeyi buldum, o deminki paragrafı. Annem babamdan ayrılıp Rolf Sandberg ile evlenmeyi umuyordu. Benim hikayem ortaya çıkacak olursa babamdan boşanması annemin hainliği değil iffeti olarak görülürdü. Evet. Volta'dan geldiğimde bir tuhaftın dedi. Az kalsın rahibe gidecektim dedi. Yani anlıyor, anne görmüyor değil, görüyor. Yani görüyor ve buna rağmen bir şey yapmıyor, bir müdahalede bulunmuyor aslında.
Bu evet. Annenin de düzeni sürdürmek meselesi değil, annenin zayıf karakterliği, yani aslında güçsüzlüğünden de kaynaklanıyor herhalde, değil mi?
Annenin bağımlılığı. Şimdi anne bir erkek olmadan, yani hayatında bir erkek olmadan devam ettiremiyor hiçbir şekilde. Yani ya babasıyla devam edecek ya da babasından ayrılacaksa da başka bir adamla hemen bitişik olarak, ardışık olarak devam edebilecekse eğer babadan ayrılacak. Ama babadan da ayrılabilmesi için gönül ferahlığı ile işte el kınamaması lazım. Böyle bir örtük narsizm falan da görüyoruz orada. Başkalarının ne düşündüğü çok önemli. Başkalarının ne düşündüğü o kadar önemli ki. Yani dışarıdan zaten birazcık onu da anlatıyor. Dışarıdan mükemmel görünen bir aile. Sık sık şu tema da var. Yani hani bilmesem gerçekte olanları mükemmel bir aile derdim. Yani öyle iyi görünüyor. Yani tehlike orada.
Zaten aslında ailenin bir yarısı, yani çocukların ikisiyle gayet normal bir hayat sürdürüyor aile.
Evet, yani o iki kız kardeşle normal bir hayat. Bir yandan da şey, aslında mirasın eşit bölüneceğini duyuruyorlar. Evet. Ama ondan sonra bir fikir değiştiriliyor. Ama mirası işte bir kere duyurduktan sonra geri alamadıkları için bu sefer çok cüzi bir miktara satıyorlar işler. Yani böyle bin bir türlü katakülli, yani neresinden tutsan aile adam olacak gibi değil.
Dağılıyor, evet.
Neresinden sonra elinde kalıyor aile.
Aynen, elinde kalıyor. Aslında en elinde kalan karakter bir yandan, ama biz roman boyunca onunla değil, hesaplaşmayı onunla yaşamıyoruz. Biz kız kardeşler ve anneyle yaşıyoruz aslında. Yani
evet.
Kızın hesaplaşması, çünkü baba yok ortada öldüğü için. Ama baba karakterinden de konuşalım istiyorum. Yani baba karakteri, evet, bence en belirleyici, romanın en belirleyici karakteri.
Çok güzel tek bir paragrafta anlatmış olayı. Ölesiye korkan biri korkudan titremeye bile cesaret edemez. Babam da titremeye, tek bir zayıflık belirtisi göstermeye cesaret edemiyordu. Barda itiraf etmeyi de zayıflık bir belirtisi olarak görüyordu. Babamın düzeni korku sayesinde yürüyordu. En ufak bir zayıflık gösterecek olursa düzen bozulacaktı. Babam bundan korkuyordu. El pençe divan durdukça, itaatkar oldukça onu kabul edebilirdi. Fakat abisi, yani abisi itaatkar bir çocuk değil. Sürekli el pençe divan durulsun istiyor. Bard, yani abisi, zengin olunca babam onun üzerindeki maddi gücünü kaybetmişti. Aşırı ileri düzey dürtüsel, narsistik ve pedofili, artık belki antisosyal, aklınıza gelebilecek her türlü karakter ve kişilik bozukluğun olduğu bir baba profilinden bahsediyoruz.
Romanın anlatıcısı Bergliot, babasının ona yaşattıklarına, annesinin bu yaşananlara müdahale etmemeyi seçmesine, kardeşlerinin onun hikayesine karşı duyarsız kalmalarına rağmen yine de herkesi anlamaya çalışıyor. Elbette kendi acılarını hafifsemiyor ama onların tarafından bakmayı da ihmal etmiyor. Mirası böylesine serin kanlı kılan da bu özelliği sanırım. Ayrıca Bergliot'un arkadaşları Beau ve Clara sayesinde sadece ana kahramanımızın acısıyla sınırlı kalmıyor yüzleşmemiz. Bireysel travmalardan toplumsal travmalara geçerek hayatın ve insanoğlunun acımasızlığına daha geniş bir perspektiften bakma şansını yakalıyoruz.
Vigdis Hjort bu kitap için, miras için en politik romanım demiş. Babayı bir iktidar olarak düşünürsek bu söylediklerinle ne kadar da uyumlu oluyor, değil mi? Yani korku üzerinden iktidar kurmak.
Evet, korku üzerinden iktidar kuruyor ve kendisinden daha güçlü biri olursa düzen bozulacak. Hani bütün sistem gücü elinde bulundurmak üzerine kurulu.
Bu politik meselesiyle ilgili bir şey daha sormak istiyorum sana. Sen bunu nasıl karşıladın diye. Yani aslında gerçekten aile toplumun en küçük bireyi olduğuna göre oradan yayılan ya da tam tersine yukarıdan gelip aileye işleyen bir davranış biçimi var hayatta. Yani eğer bir diktatörlükle yönetiliyorsa bir ülke, ailede de diktatörlükler baş gösteriyor ya da şirketlerde de genel müdür daha diktatörce davranmaya başlıyor. Bu bilmiyorum, bu görüşüme katılır mısın?
Şöyle, katılmaktan ziyade aslında bizim, benim siyaset bilimi çıkışlı olduğumu biliyor muydun bilmiyorum.
Hayır, bilmiyordum.
Evet, aslında ben siyaset bilimi çıkışlıyım. Psikoloji benim de yani simülten olarak aslında yaptığım bir çift ana dal yapmıştım. Ve siyaset biliminde de bazı şeylerin politik olduğu, bazı toplum katmanlarına yukarıdan aşağı indiğiyle ilgili evet çalışmalar var. Burada şöyle, neyle ilgili bu? Ne tolere ediliyorsa o güçleniyor. Yani yasal olarak da, yaptırımsal olarak da, yani ne cezalandırılıyorsa ya da neyin peşine düşürüp sesi kısılmaya çalışıyorsa o zayıflıyor aslında. Bu açıdan bakarsak da işte diyorlar ya işte kadın cinayetleri politiktir, trans cinayetleri politiktir gibi. Yani anlamı orada, tolere edilen şey artıyor tabii ki de. Yani adam onu hoş göreceğini biliyor. Adam bir şekilde paçayı sıyırabileceğini düşünüyor. Ve yanılmıyor da aslında.
Romanın aslında politik bir başka göndermesi daha var. Zaten varlığıyla politik ama aynı zamanda da Berlioz'un arkadaşı Bo'nun aracılığıyla biz dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki insanlık suçlarına da yolculuk yapıyoruz. Bu kurduğu paralelliği nasıl buldun?
Aslında ilk bunu konuşmak isteyecektim ben. Bizim memlekette şöyle bir örnek vardır ya, hani birisi böyle çok rahat, çok geniş olduğu zaman bu da Norveç'te mi yaşıyor ya denir. Dedim Norveç'teki olay, yani bazı paragraflar dedim bu şey ya, izlemedim ama herkes onu örnek verir ya, yaprak dökümü. Anne aman tadınız kaçmasın Ali Rıza Bey değil mi?
Evet doğru.
Dedim ki hani bu nasıl Norveç? Bunca yıl bizi Norveç mi diye kandırdılar mı yani? Orada da aynı rezillikler oluyormuş aslında. Yani şaka bir yana, insan dramı her yerde insan dramı. Ama işte orada onların başvurabilecekleri bir sosyal hizmetler var, daha sıkı çalışan.
Peki bu hani Filistin, Saraybosna, Balkanlar, Boğun'un aracılığıyla hani o geçişleri de ben çok sevdim. O paralelliği nasıl buldun?
Paralellik olarak bakmadım ben. Yine de bu çok zengin ülkelerde yaşananlarla yine bizim belki daha ezilmiş mi desem sana... Belki nasibini alamamış mı desem bu zamanının sömürge düzeninden, artık sen adına ne koyarsan koy. Başka bir şey var orada. Yani bu Filistin meselesinde özellikle yani kimin arkasını kim kolluyor, kimin arkasını kim kollamıyor orada. Yani başka hesaplar var, başka tutarlar var. Yani milyon yıldır orada çözülememiş bir mesele var. Bambaşka geliyor bana.
Doğru. Tabii. Yani farklı şeylerden söz ediyoruz elbette ama sonuç olarak Filistin'de başka, Saraybosna'da başka. Bunların hepsi başka başka şeyler.
Evet, evet.
Sonuçta hepsi insanlık suçu.
Ya insan zaten, insanın olduğu yerde zaten her şey var. Hiçbir coğrafya insanlık dramından, suçundan muaf değil. Bu yüzden zaten sistem önemli. Burada mesela politik olmasındaki aslında güzellik şurada. Bu tarz suçları diyeyim ben sana. Bireysel ve patolojik olarak değerlendirildiği zaman aslında meşrulaştırıyorsun. Yani aslında bunun politik olduğu, sistemik olduğu, tolere edilen şeyin arttığı, durdurulmayan şeyin arttığı derler ya, bir kadını öldürene psikopat demeyeceksin. Hani bu sistemik bir şey. O zaman hemen münferitleştiriyorsun. Münferitleştirdiğin anda zaten onun aslında bir sistem sorunu olduğu ile ilgili daha büyük resmi göremiyorsun.
Balkanlarda savaş çıktığında Bo Schierven ile artık iyi ahbap olmuştuk. Bo Yugoslavya'ya aşıktı. Yugoslavya dağıldığında, barış içerisinde yaşayanlar birbirini öldürmeye başladığında kalbi kırıldı. Bu nasıl olabilirdi? Her sabah köşedeki Narvesen büfeye koşup bütün Norveç gazetelerini aldı. Ancak Balkan Savaşı'nı aktarma biçimleri ona sökmüyordu. İşin içinde bir iş vardı. Bunu keşfetmeye çalıştı. Sabahtan akşama kadar üniversitenin kütüphanesinde oturdu ve yabancı gazeteleri okudu. Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça. Giderek keyfi kaçıyor, daha da üzülüyordu. Altını çizdiği ve kenarlarına kendi yorumlarını yazdığı yabancı gazetelerde çıkan makalelerin kopyalarında boğulacaktı. Balkan Savaşı'nı berbat bir şekilde aktardıklarını yazdığı makaleleri Norveç gazetelerine yolluyor ve hepsi geri geliyordu. Bunların bir kısmını ben düzelttim, dilini yumuşattım. Ve Bo'nun bir makalesini bir Norveç basın organı nasıl olduysa yayımladı. Bir takım iyi insanlar yazdıklarının önemli olduğunu yazdılar. O zaman Bo bunun her şeye değdiğini söyledi. Aslında hiçbir şeyi değiştirmemiş olsa da. Bo gazetede yazdı diye bir şey değişmemişti. Ama filozofun dediğini söyledi. Onunla aynı fikirde olmayanları ikna etmek için değil, onunla aynı fikirde olanlar yalnız olmadıklarını bilsinler diye yazmıştı. Bo olaya tersinden bakıyordu. Bo olayı başka yönden görüyordu. Bo tek doğru budur demiyor, şunu soruyordu. Başka ne doğru olabilir? Kendini yalnız hissetmekle yalnız olmadığını bilmek arasındaki uçurum değil mi aslında ruh halimizi belirleyen? Vigdis Hjort, kendi şahsi acısını toplumsal olaylar yoluyla da anlatıyor sanki bize. Örneğin, Bergliot'un annesi ve kız kardeşleriyle son yüzleşme hamlesinde kullandığı şu cümle. Barışmanın ve uzlaşmanın ancak çatışma içindeki tüm tarafların kendi hikayelerini ortaya koymalarından sonra mümkün olabileceğini kız kardeşim Astrid'in iyi bilmesi lazım. Ne de olsa insan hakları alanında çalışıyor. Balkanlardaki çatışmayla ilgili çalıştı. Hikayelerin de yaşlanabildiğini bilmesi gerekir. Aile içinde ya da iki ayrı ülkenin düşmanlığında veya ırk, din, mezhep çatışmalarında mesele gelip hep aynı yerde tıkanmıyor mu? Çözümsüzlük birbirini dinlememekten kaynaklanmıyor mu? İnsanların kendi doğrularından başkasına inanmamakta ısrar etmesi değil mi uzlaşmanın önündeki en büyük engel? Ve bazen uzlaşmak ne kadar da zor. Miras aynı zamanda kültürel olarak çok sağlam bir arka plan oluşturuyor. Bazen Ibsen oyunlarına girip çıkıyoruz romanın kişilerini anlamak için, bazen Freud ve Jung'un görüşlerine başvuruyoruz. Kimi zaman da Rolf Jacobsen, Tove Ditlevsen gibi Kuzey Avrupalı şair ve yazarların izlerini takip ediyoruz. Sinemada var hikayeyi okurken uğradığımız sanat durakları arasında. Woody Allen'ın kadın karakterleri ya da Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg imzalı 1998 yapımı Festen örneğin. İzninizle Bergliot'un bu filmle ilgili söylediklerini de paylaşmak istiyorum sizinle. Festen filmindeki yanlış, babası ve ailesiyle yüzleşen kahraman için her şeyin yoluna girmesidir. Oysa gerçek yaşamda babası ve ailesiyle yüzleşenler için hiçbir şey yolunda gitmez. Festen filminin yanlışı, ailesiyle yüzleşenin delili sunan olmasında yatar. Gerçek yaşamda delil falan yoktur.
Bilinç akışıyla yazılmış bir roman Miras, zamanda atlamaları var, tekrarları var ve aynı zamanda da çok başka metinlerden besleniyor. Freud'a, Jung'a atıfta bulunuyor, başvuruları var. Edebiyattan örnekler var, sinemadan örnekler var. Bu biçim için ne diyeceksin? Seni nasıl sardı mı bu anlatım, üslup?
Üslup beni zaman zaman sardı, zaman zaman yordu açıkçası. Çünkü o sayıklama gibi ya, o sayıklama gibi olan kısmı biraz beni yordu. Jung ve Freud'da olan göndermeleri analize gidiyor zaten kendisi. Kısmen, çünkü ben daha kanıta dayalı terapiler çalıştığımdan o kısmı ile bazen zaman zaman bağ kurmakta zorlandım. Yine de tarz olarak da işte o bilinç akışı dedin ya sen, bana çok ilginç geldi.
Ben gerçekten şey hissettim. Konuşur gibi, düşünür gibi, saplantılı olduğu konuları tekrarlaması, saplantılarının nerede olduğunu anlıyoruz aslında. Yani sen mesela bir terapist olarak danışanınla konuşurken bu tip şeyler sana çok şey söylüyordur herhalde. Yani aslında Vigdis ya da Bergliot için de çok şey söylemiştir bu tekrarlar, bu takıntılar diyeyim.
Aslında neyi anlattığını unutuyor da. Bir de o açıdan bakmak lazım, o yüzden. Onun artık takıntı da değil, disosiye olmak gibi düşün. Yani neyi anlattığını unutuyor, travma dediğimiz şey ne? Travma dediğimiz şey aslında aynı şeyi bir daha. Nasıl tanımlanır? İlk günkü şiddetiyle canlanır gözünde. O da aslında travmatize olduğu, yani geçmişi geçmişte bırakamamış dedin ya sen, atlatamamış diye. Travma böyle bir şey zaten aslında. Üzerinde çalışılmadıkça doğru tekniklerle çok yatışamıyor o travmanın tetiklediği duygular. Ve travması da böyle ara ara tetikleniyor, ara ara tetikleniyor. Tetiklendikçe zaten aynı şekilde kendini gösteriyor. Aynı şeyi bir daha yaşıyor, aynı şeyi bir daha yaşıyor.
buradan şunu anlıyorum, sen de, ben de öyle düşünüyorum, herhalde sen de öyle düşünüyorsun. Bu anlatım biçimi travma yaşamış bir insanın anlatım biçimiyle çok örtüşüyor, öyle değil mi?
Örtüşüyor. Üstüne kapatamıyor. Yani bir daha aynı şeye dönüyor, sil baştan gibi. Anlaşılmıyor, anneye anlatmaya çalışıyor. Hani ne zaman o başa dönmeyecek? Birisi onu gerçekten anladığı zaman başa dönmeyecek. Ama mümkünse annesi, annesi mesela anlasa dese ki yani ben çok büyük bir hata yaptım orada, senden çok özür dilerim. Telafi etmek için şu anda bir şey yapamam, biliyorum, geçmişe dönemem. Şimdi ne yapabilirim? Birçok danışanımın şu görülmeyi, duyulmayı, anlaşılmayı yaşadıktan sonra kendiliğinden iyileştiğini gördüm ben. Bazı ebeveynler belli bir yaştan sonra ya ben o zamanlar nasıl hatalar yaptım deyip ellerinden gelen telafiyi yapmaya çalışıyorlar. Bir yaşla birlikte gelen bir olgunluk, ama bazılarına gerçekten bir ömür hiçbir şey anlatamıyorsun. Bazıları daha da kötüye gidiyor yaşlandıkça. İşte o gruptaysam, yani daha da kötüye gidenler ya da hiçbir şekilde bir ömür aynı kalan anlamayanlar, orada artık o yas tutmak ve olduğu gibi kabullenmek durumu, yani şey gibi o bir bardak su içmek onun üstüne ve o anlayışı beklememeyi öğretmek kendisi. O çok zor kısım oluyor işte terapide.
Evet, hiç anlaşılamadıysan gerçekten o yarayı kapatmak herhalde çok zor oluyor değil mi?
Daha zor. Yani o yaranın merheminin oradan gelmeyeceğiyle barışmak, o merhemi başka yerlerde aramak. Benim dikkatimi çeken kısmı şunu söyleyeyim sana, anne. Hani annenin ne kadar ileri düzeyde, nasıl diyeyim, ilgi ve bakıma muhtaç olduğu ve her şeyi göze alabileceği bunun için.
Deniz'in anne karakterinin üzerinde bu kadar durması boşuna değil. Sohbetin devamında okuduğu bölümde Bergliot'un nasıl bir aileyle baş etmesi gerektiğine dair mükemmel bir örnek. Ama malum, henüz okumamış olanlar varsa diye detaylara girmemeye özen gösteriyorum size kitapları anlatırken. O yüzden ben okurumun altın makası devreye girdi ve kırptı sohbeti. Ama şu cümleye kıyamadım. Ben çok güldüm, siz de gülün biraz.
Yani şöyle, burası, yani romanın bu kısmı, benim artık şey dedim, yani hiç sonunu okumama gerek yok, sonu belli. Hani sonlarına doğru 1/3 bitmişti neredeyse romanın. Bu anneden bir cacık olmayacak. Yani.
Doğrusu ben Miras'ı okurken zaman zaman gözyaşlarıma hakim olamadım. Vigdisiort'un hikayeye yaklaşma biçimini de çok takdir ettim. Zaten itiraf edeyim, bayılıyorum bu Kuzeylilerin soğukkanlılığına. Duygularınızla oynamıyorlar. Sizi istedikleri yere doğru gütmüyorlar. Özgür bırakıyorlar. Bir an gözyaşı dökerseniz, bir sonraki satırda yeniden mesafenizi kazanıyorsunuz metinle. Hiort'ta hem bireysel hem toplumsal şiddeti aynı romanda müthiş sağlam bir kurguyla ortaya sermiş. Zaten ikisi de birbirinden beslenmiyor mu? Norveç'in gelişmiş bir ülke olması da bir şeyi değiştirmiyor işte. Romanda da söylendiği gibi, bir başbakanlarının iyi olmak tipik bir Norveçli olmaktır dediği bir ülke orası da. Tipik Norveçli de göçmen değildir herhalde. Müslüman değildir. Hatta esmer bile değildir. Bu bakış açısı bitiriyor barışı. İmkansız kılıyor uzlaşmayı. Irkçılık dünyanın her yerinde. Güçlü olana biat edenlerle dolu yeryüzü. İster bir baba olsun gücünü kötü yönde kullanan, ister bir devlet adamı, sonuç pek de değişmiyor. Birileri gerçeklere gözlerini kaparken başkaları da yara alıyorlar habire. Kadınların işi daha da zor bu dünyada, kabul edelim ki. Erkek egemen bir düzen var, ne kadar karşı çıkarsak çıkalım. Mirastaki anne gibi bu egemenliği kabullenip düzenin sorgusuz sualsiz parçası olmayı tercih eden kadınlar da var hala üstelik. Yine de bir şeyler değişiyor zamanla. Ekonomik adaletsizliğe, eşitsizliğe, tacize karşı sesini çıkarıyor kadınlar. Zaten bu düzen değişirse, kadınlar sayesinde değişir, inanın bana.
Bu Me Too hareketiyle başlayan bir şey var. Sen Türkiye'ye de yani pek yansıdığını, aslında yansıdı ama yansımadığını düşünüyorum ben. Nasıl değerlendiriyorsun bu hareketi?
İşte bu feminizmin şeyleri var ya, dalgaları, birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga diye. Bir dalgalarından bir tanesi aslında ve bu sefer bence kuvvetli geliyor diye. Ben aslında birçok insana kıyasla bu konuda umutluyum. Evet, yani Türkiye özelinde konuşmuyorum ama daha yani genelinde Bir, bu tabii daha gelişmiş ülkelerden başlıyor. Mesela veganlık da benim için çok umut verici bir şey. İnsanların bunun farkındalığında olması, dünyanın ne kadar kirlendiğinin farkında olması. Bu koronadan sonra bazı konularda tedbirlerin çok daha hızlı alınacağını düşünüyorum ben. Artık anladık yani gerçekten dünyanın canını okuduk. Ve hepimiz öleceğiz. Hep birlikte öleceğiz. Yani öyle bir canını okuduk ki. Hayat memat meselesi haline geldi bu. Şeyler artıyor. En azından Avrupa'da başladı. Genç kadın politikacıların sayısı artıyor. Bence bu yayılacak giderek daha fazla. Türkiye oralara ne zaman gelir bilmiyorum. O ayrı. Ama bu Me Too hareketinin de ben tabii tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bunlarla ilgili konuşabilmek, bunları dillendirebilmek, sosyal medyanın gücü. Ben umutluyum ya.
Peki Türkiye'de durumu nasıl görüyorsun?
Ya Türkiye'de bence geriye gitmiş durumda birçok şey. Az önce konuştuğumuz gibi namus cinayetleri olsun. Zaten ifade özgürlüğüne değinmiyorum bile. Yani içler acısı. Yani kaçan kaçana akademisyenlerden. Yani ciddi bir diaspora var. Bunu biliyoruz da bilinen bir şey bu zaten. Hani o ifade özgürlüğü anlamında söyleyecek şey yok. O kadar zaten açık ki. Evet. O kadar bariz ki. Evet. Kadınların durumu da bence çok geriye kalır bir yanı yok şu anda. Türkiye ile ilgili çok kalbim kırık ya.
Sen danışanlarında da özellikle kadın mevzuyla ilgili, hı hı, bir umutsuzluk görüyor musun?
Şöyle, depresyon kadınlarda erkeklerden 5 kat daha fazla görülüyor. Yani bunu genel olarak bir değerlendirelim. Neden kadınlarda erkeklerden 5 kat daha fazla görüldüğünün bir açıklaması yok. Biyolojik bir açıklaması yok. Bunun ama genel anlamda baktığında çocuğu olduktan sonra kadınlara daha az maaş ödeniyor. Çünkü ister istemez geri kalıyor. Aynı iş için daha az maaş alıyorsun gibi. Çocuk bakım desteği olmadığı zaman ya da gece dışarıya çıkmaya korktuğun zaman o anket yayılıyor. Şu anda çok böyle elden ele dolaşıyor. Hani kadınlara sormuşlar, bir hayal edin erkeklerin hiç olmadığı bir dünyayı, ne yapmak isterdin? Gece yalnız dolaşmak. Herkes... Bu gülüyoruz ama aslında ne kadar öyle bir kanıksamışız ki gece dışarıya çıkıp tek başına dolaşmanın zaten güvenli olmadığı, yani o sanki doğalımız gibi. Ama bir erkek aynı şeyden korkmuyor aslında düşünürsen.
Mirası okurken şiddetli bir sarsıntı hissedeceğiniz kesin. Anlatıcımız dibe vurduğunda biz de dibe vuruyoruz çünkü. Ne kadar soğukkanlılıkla yaklaşsa da yaşadıklarına, inişlerini, çıkışlarını, çözümsüzlüğünü iliklerimize, kemiklerimize kadar hissediyoruz. Biliyorum, bazı okurlar kaçarlar böyle hikayelerden. Ama mirastan kaçmayın ne olur. Sonuçta acı gerçeklerden kaça kaça dünyanın nereye doğru sürüklendiğini siz de görüyorsunuzdur eminim. Sadece travmaya dair bir roman olarak algılanmasını da istemem. Çok daha fazlası, inanın bana. Nasıl inanacağız sana? Berlioz'un yarasını anlatıp durdun derseniz, hemen romandan bir paragrafı okuyarak kanıtlarım size derinliğini, genişliğini, uçsuz bucaksızlığını. Sybil Bedford bir yerlerde şöyle yazmıştı. İnsan gençken kendini bir bütüne, insanlığın temel ilkelerine bağlı hissetmez. İnsan gençken bir sürü şey dener. Çünkü hayat bir genel prova gibi algılanır. Perde gerçekten açıldığında değiştirilebilecek bir prova gibi. Ama gün gelir, perdenin her daim açık olduğu kafasına dank eder. Sahnelenen oyunun kendisidir. Yani demem o ki, sahnelenen tek oyun var. O oyunda da başkalarının acısına gözümüzü yumacaksak, çekelim perdeleri, çıkalım bu gösteriden. Bu bölümün esas kızı Miras, Vigdis Hjorth'un Türkiye'de yayımlanan ilk eseri. Benim çok sevdiğim yayın evlerinden biri olan Siren Yayınları sayesinde ulaştı Vigdis'in sesi bize. Ve tabii metnin şiirselliğini, Norveççe aslından dilimize çok başarılı bir şekilde aktaran çevirmeni Dilek Başak sayesinde. Storytel TR için sesli versiyonunu da ben okudum. Yüksek sesle okuduğunuz zaman bir metni, ritmini daha iyi anlıyorsunuz. Seslendirme yaparken kötü çeviri insanı hayattan soğutuyor vallahi. O yüzden Dilek Hanım'a hepinizin huzurunda şöyle ellerinize sağlık diye haykırmak istiyorum. Bölüm konuğumsa onun ilk kitabı Terapi Defteri sayesinde tanıştığımız klinik psikolog Deniz Bolşoy'du. Deniz'in kitabı Doğan Novus tarafından ulaştırıldı okurlara. Deniz'e mirasa bir psikoloğun gözünden bakma fırsatını bize sunduğu için çok teşekkür ederim.
En zengin refah düzeyi en yüksek ülke ile bir üçüncü dünya ülkesinin insanlık anlamında ortak yönü ne diye merak ediyorsan bu romanı oku.
Ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü Miras'a bırakıyoruz. Adamın birini New Han'daki kanalda boğulmaktan kurtardığının ertesi günü "Sorun adamı bırakmak istememdi," dedi Clara. "Sorun bu aptal, ağır çeken adamı bırakmak, dibe batışını seyretmek için haince bir istek duymamdı. Tove Ditlevsen'in dokunulması yasak, büyük, güzel vazoyu kaldırmayı isteyen küçük kız hakkındaki şiirinde olduğu gibi. Kocaman, ağır ve bir mücevher kadar süslü vazoyu kaldırmayı ister küçük kız. Çünkü bunu yapmak yasaktır. Çünkü küçük kız cesaret isteyen çılgın bir şey yapmak niyetindedir. Onu kaldırır ve sonsuz gibi gelen birkaç saniye geçer. Vazonun ağırlığını ellerinde hisseder. Evet, vazo ağırdır. Vazo kocaman ve kız küçüktür. Vazoyu kırmak kötü ve harika olacaktır. Ve birisinin ona şöyle seslendiğini duyar. Hazır evde tek başınayken çok tehlikeli bir şey yap. Vazoyu elinden bıraktığı anda dünya neşesiz, kötü bir yer oluverir. Yerde bir daha asla onarılamayacak binlerce kırık parça yatar. İyilik melekleri arkalarını dönüp ağlar. Ama ya dünya zaten kötü bir yerse, neşesiz bir yerse? Bunu anlamak için vazoyu kırması mı gerekir? Günün birinde bırakacağım gitsin, dedi Clara.